Merhaba, Epikurist'in ilk ve umarım son olmayacak olan bölümüne hoş geldiniz. Ben Elif.
Ben de Mustafa.
Bugün çok profesyonelce olmayacak bir şekilde aslında ses kaydımızı yapıyoruz, ilk podcast'imizi yapıyoruz ama daha samimi olur diye düşündük. Bugün size Türk sinemasının daha önceden geçmişte çekilmiş filmleri tekrarını ve bu yeni çekilen senaryoların şu anki seyircileri nasıl etkilemediğinden ve Batı medyasının ve hatta Uzak Doğu medyasının çektiği filmlerin neden daha yaratıcı ve neden daha sorgulatıcı olduğu üzerine biraz konuşacağız. İkimizin de medya ve sinema sanatları üzerine bir şeyi yok, profesyonel bir eğitimi yok. Tamamen bunlar kendi yorumlarımız.
Evet. Üniversitede ve gençlik hayatımızda izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar üzerinden otodidaktik bir şekilde kendimizi eğiterek edindiğimiz
Tecrübeler.
tecrübeler var, yorumlar var.
Evet. Son zamanlarda özellikle bu filmin ismi neydi? Sazan Sarmalı.
Evet,
Evet.
organize işler,
Organize
Sazan
işler.
Sarmalı.
Evet. Sazan Sarmalı'nın vizyona çıkması ve açıkçası seyirciyi hayal kırıklığına uğratması çok konuşuluyor. Biz de geçenlerde Netflix'te izledik. Para vermek istemedim ben sinemaya.
İyi ki vermemişiz zaten. Bu Netflix'te çıkması da büyük bir skandal oldu zaten. Sinema Dağıtıcılar Derneği dava açtı Yılmaz Erdoğan'a. Çünkü şimdi sinemadayken Netflix'e satması onların kar marjında azalma sağlamış. Baya bir problemli bir durum. Yılmaz Erdoğan burada yani tek kaygısının mizah değil de para kazanmak olduğunu ben düşünüyorum. Önceki Organize İşler bir filminin mirasın üzerinden yaptığı kazanım üzerinden bir ikinci film üzerinden beklenti yaratıldı ve oradan onun mirasını yedi. Son filmi hiç beğenmedim ben.
Umut tacirliği mi yaptı diyebilir miyiz?
Evet, biraz umut tacirliği yaptı. Yani tüccar kafasıyla hareket etmiş.
Evet.
Önceki filmi daha güzeldi. Daha samimiydi. Mesela bu filmde Yılmaz Erdoğan yani mizah yapmıyor. Daha çok kendini övüyor. Yaptığı bir doktor taklitine ben hiç gülmedim mesela.
Evet.
Öyle bir profesör yok yani.
Evet, yani saçma bir şekilde hani doçent doktor olup ben doçent doktorum gibi konuşma yani şimdiye kadar tıp camiasındaki hiçbir hocamız bu şekilde konuşmaz. Ayrıca benim fark ettiğim bir patern vardı filmde. Önceki filmde bir nevi ailesi için şeyi bırakmaya çalışan bu kirli işleri, kötü işleri bırakmaya çalışan ama zorunda kalarak son bir kez büyük bir iş çevirmek zorunda kalan bir adamdan, bir babadan bahsediyordu. Fakat ve orada bir şey vardı.
Devam et.
Bir öncekinde bir tövbe etme durumu vardı bir önceki filmde. Fakat bu yeni filmde hırsızlığı, dolandırıcılığı öven, dolandırılan o saf çocuk, kızın nişanlısı, evlenmek üzere olduğu çocuğu aşağılayan,
Dönüştüren hatta.
dönüştüren, evet çok doğru söyledin, dönüştüren ve bu dönüşümle de gururla şey yapan,
Evet.
gururla gösteren, asıl doğru yolun bu hırsızlık ve bu uygunsuzluk olduğunu gösteren bir tablo var. Ve yani kesinlikle ben hiç komik bulmadım. Hani şey olarak benim için 2 saatlik bir zaman kaybıydı açıkçası.
Zizek okulundan bir filozof vardı. İsmi tam aklıma gelmedi de. O mizahın günümüzde biraz dönüştüğünden bahsediyor. Muhafazakar mizahtan bahsediyor. eskiden mizah kötülere karşı yani topluma direnişti mizah. Aracıydı. Hayatın zorluklarına, fakirliğe, yoksulluğa karşı direnme ve dayanışma amacıydı ve bu mizah kötüleri aşağılayan, onların güçleriyle dalga geçen, onların aslında çok da güçlü olmadığını, onlar
Onların da insan olduğunu.
insan olduğunu ve kusurları olduğunu, gölgelerinin büyük olduğunu yansıtan bir şeydi mizah. Bir silahtı. Günümüzde ise kötüleri iyi gösteren, topluma örnek gösteren, iyileri yeren, onları aptal, salak muamelesi yapan bir şeye dönüştü. Buna da muhafazakar mizah diyorlar. Recep İvedik karakteri son dönemdeki birçok mizah filmleri bu şekilde yani. Berbat mizah adı altında pespayeli toplumunu koyuyorlar. Mesela Yılmaz Erdoğan'ın kızıyla nişanlanan oğlan da bir öğretmen mesela. İşte dolandırılabilir herkes yani toplumda.
Evet.
Yani dolandırmak normal bir şey. Ama orada dolandıracak kızının nişanlısı nasıl dolandırılır deyip bunu bir varlık yok meselesine çevirip karizmasının çizildiğini düşünüp bunu hesaplaşmaya araçına giriyor. Orada bir süper kahraman oynuyor.
Evet. Kendini övüyor
Evet.
diyebiliriz. Bir de şu açıdan bakabiliriz bence. Mesela eski komedi filmlerinde, eski mizahımızda senin de bahsettiğin bu kötüyü daha doğrusu üzerinden mizah yaptığın şeyi topluma dışlattırma olayı var. Örneğin bir mesela Charlie Chaplin'in Hitler filmini siz de görmüşsünüzdür. Oradan sahneler izlemişsinizdir veya filmi izlemişsinizdir. Orada Hitler'e güleriz ama hepimiz bir yandan da Hitler'in kötü olduğunu, onunla özleştirilmemesi gereken bir insan olduğunu biliriz. Bu ama onun üzerinden de gülebiliriz. Bu mizahtır ve ya bu gerçekten bir mizahtır. Veya yine
Kemal Sunal'ın
Sunal'ın,
filmleri
evet Kemal
vardır.
Sunal'ın filmleri gibi
Mesela orada kaba dayılar vardır. Kemal Sunal onları kaba dayılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu, onların ne kadar komik ve aciz insanlar olduğunu topluma gösterir
gösterir.
ve
Evet.
onu karikatürleştirir yani.
Karikatürize eder.
Karikatürize
Evet.
eder ve biz güleriz onlara.
Burada hep aynı örnek var. Mesela güçlü olduğunu düşündüğümüz bir kabadayının veya bir diktatörün komik bir duruma düşmesi, dolandırılması, işte yere düşmesi ya da başka şeyler yaşaması, dayak yemesi bize komik gelir. Çünkü bizim düşündüğümüz bir gerçeği yıkar ve onların da aslında bizim gibi güçsüz insanlar olduğunu gösterir. Ama bu Yılmaz Erdoğan'ın en sonki filminde senin dediğin bence nokta çok önemli. Normal bir emekçi olan insanın, bir öğretmenin, işte bir bakkal sahibinin, bir işte normal bir insanın dolandırılmasını üzerinden komedi çeviriyorlar. Bu herhangi bir gerçeği yıkıp yıkmıyor. Bu
Evet.
zaten gerçekte günümüzde gördüğümüz hani hayatta gördüğümüz şeyleri gösteriyor. Bu bir trajedidir. O öğretmenin veya o babasıyla babayla oğlunun dolandırılması bunlar komik değil bence.
Evet. Bir de o filmde mesela bu Türk sinemasının, Türk dizilerinin lanet bir mizahın, lanet bir özelliği olarak toplumda şu an yayıldı. Bazı toplumdaki profillerle dala geçme. Yani büyüme gelişme gerili olan
İskelet displazisi olan diyelim. Evet.
insanlar var. Toplumda cüce olarak görülen. Toplumda
Küçük insan diyorlar sanırım kendilerine. Evet, küçük insan demek
evet.
daha doğru olur.
Sonra kilo problemi olan insanları sanki komik birer nesneymiş gibi sürekli mizah olarak kullanmaları bence çok insanlık dışı bir durum.
Bir de çok basit yani bu. Aklıma şeyi getiriyor. 1920'lerin, onların 20'lerin başında Amerika'da ünlü olan sirkler, insanları ucube gibi göstererek onların üzerinden para kazanan, onları bir gösteriye çeviren şeylere benziyor. Onlar geliyor aklıma. Peki konuyu biraz da batıya veya hani uzak doğuya, diğer medyaya çevirelim. Diğer ülkelerin medyasına. Onların yaptığı filmler neden daha farklı oluyor? Bu yaratıcılıkla mı alakalı? Hadi onunla alakalı desek. Mesela en son yine Netflix'te Polar filmini izledik, Matt Nicholson'ın. Polar filminin de konusu, spoiler vermeden anlatacağım. Emekli olmaya yakın bir suikastçının hikayesini anlatıyor. Hikayenin paterni ve işte içindeki dövüş sahnelerinin benzerliğiyle hani John Wick'i andırıyor. Ama film çok akıcı ve insanı izlettiriyor. Güzel bir şekilde izlettiriyor. Onun dışında yine hani çok fazla gördüğümüz işte Marvel filmleri olsun, şey olsun, kitapların yeniden yapılması olsun. Bunlar hep tanıdık olduğumuz, aşikar olduğumuz hikayeler. Bunları tekrar film olarak çektiklerinde bile biz yine tekrar onları izleyebiliyoruz. Bunun farkı ne sence?
Bunun farkı bizim yani ülkedeki iklim değişti. Ben özellikle Türkiye'deki, aslında Türkiye'de sineması çok güzel filmler çıkan bir sinemadır. Yani Yılmaz Güneyler, birçok yönetmen var. Çok güzel filmler çıkaran yönetmenlerimiz var. Mizahşörlerimiz var, oyuncularımız var. Ama son 20 yıldır, 30 yıldır bir kurak bir hava var. Toprak yani toprak verimini kaybetmiş gibi sanki. Daha çok bayağı bir mizah anlayışı yaygınlaştı. Ben bunu şeye benzetiyorum. Köylü mizahı vardır. Yani köylüler çok bu şehirli mizahı ve köylü mizahı vardır. Köylerde özürlülerle, şeylerle ya da delilerle çok dalga geçerler. Onları yederler. Yani orada bir esprilerde bir çok düşünerek, çok sorgulayarak yani iktidara karşı bir mizah üretmezler. Kendi çaralarında genelde iktidardan korkarlar köylüler. Devletten korkarlar. Ama devlet onları ezdiği gibi köylü de kendi toplumundaki zayıfları çizerler. Onlar üzerinden mizah üretirler. Onlara lakap takarlar. Buradan bunun günümüzde ben direkt kapladığını ben düşünüyorum. Tamamen köylü kafasıyla hareket eden yönetmenler ve mizah şörler. Taşra mizahı diyorum ben buna. Taşrayı
öldürmek mi?
Taşrayı yermek için değil. Taşra'daki muhafazakarlığın mizahı. Yani kentteki muhafazakarlar da böyle görülüyor. Yani birkaç muhafazakar mizah dergisi var. Misfak ve benzeri gibi. Böyle aşağılıkça espriler yapıyorlar. Yani ölen insanlar üzerinden güldürü nesnesi yaratıyorlar. Yani iğrenç bir mizah.
Yaratmaya çalışıyorlar ama başarısız oluyorlar.
Evet. Bunun sebebi biraz Türkiye'nin muhafazakarlaşması olarak ben görüyorum. Ciddi bir muhafazakarlaşma var.
Evet.
Çünkü mizah zeka meselesidir biraz. Oysa trajedi duygudur yani. Acılar macılar. Türkiye'de sinema Son dönemdeki filmler sürekli acılar üzerinden ilerleyen bir şey var. Tabii mizah alanında boş kalmamak için böyle saçma sapan mizah diye önümüze koyuyorlar. Ama hiçbir zeka belirtisi yok. Şişman diye gülelim, boyu kısa diye dalga geçelim. Kadını aşağılasın gülelim. Cinsiyetçi küfür etsin gülelim.
Evet.
Böyle saçma sapan şeylere mizah diye koyuyorlar önümüze.
Evet. Hoş değil şu anki durum. Özellikle hani senin de bahsettiğin gibi cinsiyetçi söylemler çok fazla filmlerde. Bunu bir tek filmlerde değil, dizilerde de görüyoruz. Türk film ve dizilerinde. Şiddete inanılmaz bir yönelim var. Ben de sana katılıyorum. Bu muhafazakarlık ve son 15-20 yıldır olan bir şeyle alakalı, hani düşünce yapısı mı denir artık, şu an tam ismini koyamıyorum ama onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında da farklı olmasının sebeplerinden bir tanesini ben insanların tam tersine son 15-20 yıldır bunu sorgulayıp buna karşı çıkmaya çalışmalarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim ülkemizde onu çok hissetmesek de belki hani gezi olaylarında hissetmiştik. Hani ara ara da bunu tekrar hissediyoruz ama yurt dışında bu sürekli oluyor. Yani Amerika'da olsun, bu siyahiler için olsun, kadınlar için olsun, LGBT bireyler için olsun. Yine aynı şekilde Uzak Doğu'da, Japonya'da bunu hayatın her yerinde görebiliyoruz. Bir sürekli sistematik baskıya karşı gelme, bir huzursuzluk durumu var. Bu mesela Japonya'da en son tıp alanında kadınların seslerini çıkarması nedeniyle şu açığa çıktı ki tıp fakülteleri aktif bir şekilde kadınların başvurularını kabul etmemiş ve hatta sınav sonuçlarını değiştirerek onların tıp alanının dışarıda kalmasını sağlamışlar. Onun dışında son 2-3 yıldır Amerika'da çok ciddi bir şekilde giden, çok sağlam bir şekilde giden Black Lives Matter hareketi var. Siyahi hayatların önemi vardır diye. Bunlar aşağı alınmaması, hani göz ardı edilmemesi gereken hareketler ki bunları da zaten sinemaya etkisini görüyoruz. Örneğin daha önceden hep beyaz olan karakterler, Marvel'ın karakterleri son zamanlarda daha çok siyahi ve etnik karakterlere
Kaydı.
şey veriyor.
Yer veriyor.
Tamamen siyahi karakterlerden oluşan filmler çekmeye başladılar ki bu o 5 yıl öncesinde bile bu inanılmaz, hani düşünülmez bir şeydi. Etnik karakterlerin sinemada yeri yoktu. Veya aynı şu an bizim sinemamızda gördüğümüz gibi figüran olarak kullanılıyordu. Bunun asıl sebeplerinden bir tanesi bizim toplumumuzdaki bu durağanlık ve bu koyunluk demeyeceğim ama ne denir? Tepkisizlik olduğunu düşünüyorum.
Evet. Amerika'daki siyahi hareket son zamanlarda bayağı artık haklarını savunmaya başladı ve Marvel gibi büyük şirketler buna tepkisiz kalmadı. Çünkü onlar burayı bir yine bir pazar olarak görüp oradan kar etme amacıyla o karakterlere yer verdiğini ben düşünüyorum yani.
Evet.
Bir de mizah konusunda yani mizah güç sahibi, iktidar sahibi insanlara yöneltilen bir silahtı tarih boyunca her zaman. Ta Fransız devriminden beri mizahın asıl profesyonel olarak kullanılması Fransız devrimine dayanan bir şey yani. Orada kralın ve onun egemen olduğu sınıfın halk nezdinde saygılarının azaltılması için kullanılan şeylerdi mizah.
Bence daha önceden ilk Don Kişot'la
Evet.
bu şey oldu. Don Kişot da aslında çok güzel bir ve ilk modern roman olmasının yanı sıra hem de modern olarak aslında komedi diyebiliriz. Orada da çok ciddi bir şekilde hem dönemin yönetimini, yöneticilerini eleştiriyor. Çok ağır bir şekilde eleştiriyor. Hani belki onu ilk şey olarak kabul edebiliriz.
Evet. Bir de mizahın zayıf olana, toplumdan dışlanan, ezilen üzerinden mizah yapılmazdı. Bu çok ahlaki olmayan bir durumdu yani eskiden. Daha çok bunu bir silah olarak güç sahibi, iktidar sahibine karşı yöneltilirdi. Günümüzde bu zayıflara, emekçilere, çizilenlere yönelik bir silaha dönüştü. Yani Recep İvedik filmlerinde sürekli normal sıradan insan, toplum insanı dayak yer Recep İvedik tarafından.
Aşağılanır.
Tokatlanır, aşağılanır. Sürekli böyle, ama Recep İvedik böyle bir güç sahibi, şirket sahibi adamı dövmez. Onu aşağılamaz. Çünkü orada biat vardır. Biat.
Evet.
Yılmaz Erdoğan da zaten son dönemdeki politik yönelimleri de mizahına da yansımış bayağı artık.
Evet.
Çünkü güçsüz üzerinden, yani halk üzerine mizah yapmak, ezilen üzerine mizah yaptığında bunun hesabını kimse sormaz yani. Ama bir başbakan, bakan, bir siyasi üzerinden de güç sahibi insan üzerine mizah yaptığında bunun mahkemelerde tazminatla bedelini ödeyeceğini bildiği için bundan korkuyorlar, biat ediyorlar. Ama bir yandan da kendi para kazanmak istiyorlar. Ve halk neye güder? Halkın bakıyorlar şişman, işte cüceler, ne bileyim bir özrü olanlar, şey olanlar. Toplumun bu şekilde damgaladığı, ötekileştirdiği profiller üzerinden mizah yapılıyor. Bu çok iğrenç, çok ahlak dışı. Bir de son zamanlarda LGBT bireyler üzerinden bir aşağılama, mizah üretme hastalığı başladı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Yani ben de şey olarak sana katılıyorum bazı yerlerde, çoğu yerde katılıyorum. Toplumun damgaladığı veya dışladığı kesimleri eleştirmek ve onları mizahta bir figür olarak, bir öge olarak kullanmak çok kolay. Yani onlar üzerinden mizah yaparak onları toplumun daha da dışlamasını ve filmi izleyen veya diziyi izleyen kişinin gülüp "Aa evet, bu kişi ben değilim. Bu benden farklı." diyerek onu daha da dışlamasını sağlar. O yüzden bu çoğu kişi tarafından, çoğu kısım tarafından da kabul görür. Zaten dışladıkları veya dışlamaya hazır oldukları bir kesimi oldukça karikatürize edilmiş veya abartılmış bir şekilde ekranda görürüz. Bu
Medya tarafından toplum kendi yanlışlarının onaylandığını
evet,
görür
görür.
ve kendine değiştirmek istemez yani.
Evet.
Eskiden yani Türk mizahının da eskiden bir şeyi vardı, bir yanlışı vardı. Özellikle bu Kürtler üzerinden bir mizah üretiyorlardı. Özellikle Kemal Sunal ve diğer benzerleri. Yani mesela Şanlıurfa'nın bir köyü Harran mesela. Kibar Feyzo'da. Aslında orada Kemal Sunal bir Kürt köylüyü canlandırıyor. Orada. Canlandırdığı karakter de cahil, okumamış, aptal böyle karışık bir şey. Uzun zamandır böyle devam etti. Sürekli Kürtlerin köylü olduğu, şey olduğu. Ama Kürt gençlerinin üniversiteye gidip okuması. Bu nasıl değişti? Kürtlerin artık köylerden çıkıp şehirleşmesi, okuması ve mücadele etmesiyle o aptal Kürt profili yıkıldı ve Bugün yeni bir şey malzeme çağırıyorlar toplumda. Bu malzemeyi de toplum diğer ezilenlerinden görüyorlar işte. İşsizler, ne bileyim, LGBT'ler, diğer ötekileştiren profillerden malzeme üretmeye çalışıyorlar.
Evet, olabilir. Sanırım demek istediğin şey tiplemeler üzerinden komedi yaratma ve yavaş yavaş bu tiplemelerin de değişen toplumla birlikte farklılaşması, değişmesi gerektiğini gösteriyor.
Evet.
Bence bunun sebeplerinden bir tanesi tüketim toplumuna dönüşmüş olmamız ve sanki peynir ekmek yer gibi veya da başka bir şey tüketirmişçesine sanatı da tüketme ve hiç özümsemeden sanatı da tüketmeye çalışıyoruz. Bu da sürekli sanatın, medyanın sürekli bir şeyler, tüketilecek bir şeyler üretmesini gerektiriyor. Her yıl birbiri ardına çıkan seri filmler, işte bir tutan bir konunun 6-7 filminin çekilmesi. Yani bu bir tek bizim toplumumuzda değil, pek çok hani ana akım medyasında çok görülen bir şey. Bununla ilgili olabilir diye düşünüyorum.
Evet. Bununla ilgili zaten daha çok sanatın metalaşması. Sanatı, sinemayı özellikle bir kazanç kapısı görüyorlar. Yani mesela en son yapımcılarla sinemacı arasında kavga meselesi bayağı bir gündeme oturmuştu. Yani Mısır'ı 10 TL'ye satan,
TL değil, 15 falan.
15 TL, evet, satan ve biletin 10 lira 15 TL olduğu ciddi ve yapımcılar da artık daha fazla kar elde etmek için toplumun daha kesimine ulaşmak için daha yüzeysel şeyler üretmeye başladılar.
Evet.
Mesela
Mesela şu şey vardı ya, Fast and Furious serisi. Kaça
evet
kadar çıkardılar? 9 mu vardı?
9
En son 10 mu ne?
evet.
Ya hani her bir film birbirinden
Aynısı.
gittikçe aynısı ve daha basit, daha anlamsız, daha hızlı. Aynı şekilde diğer işte filmler de, diziler de o şekilde. 100-150 bölümlük Türk dizileri var. 300
Evet.
bölümlük Türk dizileri var ve hiçbir şey anlatmıyor
Anlatmıyorlar.
yani, hiçbir şey. Ama insanlar bunu izliyor, tüketiyor ve yani bundan da memnunlar, hoşnutlar.
Çünkü sinemaya artık rahatlamak için gitmeye başladılar. Bunu Nuri Bilge en son söylemişti. Artık filmi rahatlamak için izliyorlar. İş hayatının yoğunluğu, hayat şartları filan. O stresi azaltmak için güleyim bari, eğleneyim bari deyip sinemaya gidiyorlar.
Evet, ben de gidiyorum bazen. Hoşuma
Evet.
gidiyor. Evet, ne? Suçluyum bu konuda. ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle tercihlerimizi hani o
Kaliteli
kaliteli tercihlerle
yapımlara.
şey yapmaya
Evet.
çalışıyoruz.
Çünkü zaman değerli bir şey. Yani ben kötü bir filmi, kötü bir mizahı için zamanımı harcamak, emeğimi harcamak, paramı harcamak bana çok
İstemezsin, evet.
hoş olmuyor yani. İstemiyorum.
Mesela geçen gün
Pişman
işte iki
oluyorum yani.
saat izlememiz o organize işlerde
Evet.
çok üzücüydü.
Pişman oluyorum. Çünkü bana bir soru işareti oluşturmalı kafamda. Düşündürmeli, bir çaba harcamalıyım yani. Bana
Evet.
fast food gibi önüme koyup hazır gıda gibi koymamalı önüme
Evet.
görüntüyü.
Etkisini de bırakmalı.
Etkisine bırakmalı.
Mesela benim en sevdiğim şeyler, bu bir filmi izlediğimde bu Lars von Trier'in Dogville filmini izledikten sonra bir, 2 hafta yaklaşık etkisinde kalmıştım. Bu tarz filmleri mesela izleyince insan gerçekten hani düşünüyor, hoşuna gidiyor. Ben böyle bir şey yapabilir miyim gibi bir ya da başka böyle bir şey yapılabilir mi diye düşündürmesi güzel oluyor. O tarz filmler izlemek insanı
Evet.
mutlu ediyor.
Evet.
Gerçekten. Öteki türlü diğer filmler hazımsızlık yaratıyor bence.
Evet.
Yarım saat
Yarım
doldu
saat
bence.
doldu.
Yani 30
Geçer o
dakika
kadar.
oldu. Biz de dinleyicilerimize hazımsızlık yaratmamak için.
Tekrardan görüşmek üzere.
Evet, bu konuşmanın sonuna geldik. Bir sonraki konumuza karar vermedik ama belki yapay zeka ile ilgili konuşabiliriz.
Bakalım yani şu an bu deneme amaçlı
Evet, ilk
zaten ilk
deneme.
Spotify şeyimiz. Bakalım uygun zamanda tekrar çeker paylaşırız sizlerle. Teşekkür ederiz her şey için.
Sağlıcakla kalın.
Kalacakla kalın.
Dünyayı anlamak yetmez. Onu değiştirmek gerekir.